Birinci ayrım. Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Ultimatum. Yazarı Anders de la Motte. Özgün adı Ultimatum. Çevirmeni Ali Sinan Çulhaoğlu. Türü gerilim serüven. Pegasus Yayıncılık 1. baskı Ocak 2021. ISBN numarası 978-625-410-056-7. Bu kitap 419 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Haziran 2025. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Kitabın kapak resmi. Kapak resminde silüet halinde koşan bir adamın resmi yer almış. Arka kapak. Bu olaydaki herkes tek bir şey istiyor, tüm sırların gizli kalmasını. Hükümette önemli bir göreve sahip bir politikacının evinin yakınlarında bir ceset bulunur. Julia Gabrielson vakayı araştırmak üzere görevlendirilir. Cevaplanması gereken sorular onu beklemektedir. Bu ceset kime aittir? Kim neden bu kişiyi öldürüp tanınmayacak hale getirmiştir? Julia hemen araştırmaya başlar. Fakat gerçeği gizlemek için her şeyi yapabilecek birileri de kendini hemen belli eder. Bu esnada polis memuru David Saraç bir akıl sağlığı merkezine kapatılmıştır. Yaşadığı olaylardan dolayı kafasında beliren sesleri susturamamaktadır. Ona verilen yatıştırıcı hapları yutmaz ve gizler. Tam 22 hap biriktirir. Bunların hepsini yutup zihnindeki savaşı sona erdirmeyi planlamaktadır. Fakat gizemli birinin kendisine sunduğu bir teklifle Saraç ölümünü erteler. Bu kişi kendi sırrına karşılık David'den başka bir sırrı açığa çıkarmasını ister. Mutlu bir ailenin ve bir kadın cesedinin fotoğrafını. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi kalmayacak ve ufukta beliren güç savaşında tüm kurallar yok sayılacaktır. Memorandumun devamı olan ultimatumun her sayfası adrenalin dolu. Anders de la Motte yine heyecan verici, uluslararası başarıya imza atabilecek düzeyde bir devam kitabı yazmış. Norra Skåne. Heyecandan titreyeceksiniz, oldukça sürükleyici. Publishers Weekly. Serinin devamı kitabı için okuru heyecanın doruklarında bırakacak bir gerilim romanı. Kirkus Reviews. Yüksek dozda gerilimli, ileri teknoloji içeren bir seri. Memorandum serisi olayların hızlı aktığı, sürprizlerle dolu kitaplardan oluşuyor. Merak içinde okuyacaksınız. The Novel Pursuit. Okurları daha en başından avucuna alan ve sonuna kadar bırakmayan bir roman. Çıkar ilişkileri, ihanetler ve politik hamlelerin barındığı olay örgüsü, beklenmedik finaliyle akıllardan uzun bir süre çıkmayacak. RT Book Reviews. Anders de la Motte, çağdaş İsveç polisiyesinde parlak bir konuma sahip. Dagbladet. Anders de la Motte, önce polis memuru, ardından dünyanın en büyük bilişim firmalarından birinde güvenlik müdürü olarak görev yaptı. Şu anda uluslararası bir güvenlik danışmanı olarak çalışıyor. Ayrıca İsveç'in yeni gerilim yazarları arasında en heyecan verici ve yenilikçi olanı. Anette için. Giriş. 30'da henüz girmiş olmasına rağmen dedektif Julia Gabrielson pek çok ceset görmüştü. Muhtemelen çoğu polisin gördüğünden daha fazla olmalıydı. Ancak şiddet suçları birimindeki koridorun sonundaki erkek filler istisnaydı. Hiç utanıp sıkılmadan vücudunu beğeniyle izleyen, bilgisayarlarında şifre olarak şifre kelimesini kullanan, ağzı nane kokan ve saat 2'den sonra asla ulaşılamayan yaşlı kurtlar. Ancak Yulia, Tik Tak kulübündeki bu gizli alkoliklerin bile şimdi önündeki otopsi masasında yatan kadar iğrenç bir ceset gördüklerini hiç sanmıyordu. Tabii eğer buna bir ceset denebilirse. Solna Adli Tıp Birimine ilk ziyaretinden bu yana 9 sene geçmişti. İlk cesedi ölümünü konu komşuya duyurmak istememişti. Adamın cesedi dairesinde koca bir yaz boyunca yatmış, kurtçuklar onu parke zemine varıncaya kadar kemirmişti ve ceset torbası açıldığında Yulia'nın dizlerinin bağı çözülmüştü. Şimdi önündeki masada yatan ceset daha da kötü durumdaydı, çok daha kötü. Yulia yanında duran ortağı Amante'ye bir baktı. Adamın Adem elması yeni tıraşlı boynunda telaşla bir aşağı bir yukarı oynuyordu. Pek de hoş bir giriş değildi. En azından kusmasın yeterdi. Yulia ayakkabılarını ve pantolonunu tehlike bölgesinden uzaklaştırmak için temkinlice geriye doğru bir iki adım attı. Amante onun kendisine baktığını fark etmiş gibiydi. Başını ona çevirip özür diler gibi gülümsedi. Koyu renk çerçeveli gözlüklerinden kahverengi gözleri görülüyordu. Aynı anda hem dostane hem de hüzünlüydüler. Bu da Yulia'yı şaşırtıyordu. İğrenme daha beklenilebilir bir tepki olurdu. Ya da neden klasik beni buradan hemen çıkarın paniği yoktu mesela. Öylesi tamamen anlaşılabilir olurdu. Ne de olsa Yulia'nın bu yeni ortağı polis memuru değil sivil dedektifti. Uygulamalı bir polis işi yerine rahat bir ofiste istatistiklerle uğraşması çok daha uygun olurdu. Acaba şişko patronu niye durduk yere Yulia'nın başına böyle aşırı duygusal bir ofis çalışanını musallat etmişti? Yulia gün sona ermeden bu gizemi çözmeye karar verdi. Karşılarındaki seyrek saçlı patolog elindeki dosyanın sayfalarını çevirdi ancak görünüşe bakılırsa aradığını bulamamış gibiydi. Elbette açıklamasına başlamak için doğru kelimeleri de arıyor olabilirdi. Adli tıp merkezinin derinliklerinde bir yerde bir klima gümbürdeyerek çalışmaya, dipten ama meşhum bir ses çıkarmaya başladı. Amante yeniden yutkundu, Yulia başıyla ona işaret etti ve cesaretlendirici bir gülümseme yandıran bir mimik için kendini zorladı. Bir dakikalığına başka yöne bak diye düşündü. Bu tamamen anlaşılabilir bir insan tepkisi. Yaşayanlar ölüleri görmeyi sevmez. Kendilerini bekleyen şeyin hatırlatılmasından hoşlanmaz. Zengin, fakir, iyi ya da kötü. Er ya da geç hepimiz burada katılaşmış bedenlerimizle yatacağız. Ölüm kimseyi ayırmaz. Bu yüzden çoğu insan ölülere bakamaz. Sırf sessizliği bozmak için ya alakasız bir şey söyler ya da aptalca bir şaka yaparlar. Ama Yulia öyle değildi. Çok daha az bulunan türden insanlardı. Ölüyü çevreleyen sessizliği kullanan insanlar grubundan, gözlemleyen, dinleyen, anlayan. Herkesin bir ritmi, hayat içinde bir hareket ediş tarzı vardı. Bunu şiddet suçları birimindeki ilk senesinde öğrenmişti. Bazılarının ritmini kolaylıkla görebiliyordunuz ama bazılarınınsa daha fazla odaklanmaya ihtiyacı oluyordu. Özellikle de yakalamaya çalıştığınız ritim geçmişe aitse, yani evlerden, eşyalardan, cesetlerden ve elbette olay yerlerinden yakalanması gerekiyorsa, böyle durumlarda dikkatiniz kolay dağılırdı. Yulia'nın pek çok meslektaşı gibi adeta ilgi gösterilsin diye bağıran şeylere odaklanırdınız. Silahlar, suç ortakları, kan, parmak izleri, şiddet ve ölümün bariz izleri. Bunlar genelde onlara bayağı bir yol aldırırdı ama bazı durumlarda daha fazlası gerekirdi. Bazen Yulia gibi tamamen sessiz duran, sadece dikkatle dinleyen birinin olması, ritmi bozan ufak detaylara odaklanması icap ederdi. Dolaptaki eksik bir bardak, yanlış bağlanmış bir kemer, tuhaf bir yerde ufak bir morluk ya da belki sadece havada asılı kalmış hafif bir koku. Kendisi hariç herkese tamamen önemsiz gibi görünen fakat bağlamına oturtulduğunda anlam kazanan küçük şeyler. Yulia şiddet suçları birimindeki ününü böyle kazanmıştı. Konuşarak, emirler vererek ya da şüphelileri çapraz sorguya alarak değil, dinleyerek. Muayene masasındaki ceset henüz ona bir şey söylememiş, kimliğini ya da ne çeşit bir hayat yaşadığını açık etmemişti. Bunda acayip bir şey yoktu. Zira birileri cesedin sessiz kalması için bayağı bir çaba sarf etmiş gibiydi. Öncelikle ceset çıplaktı ve 14 parçaya ayrılmıştı. 12'si önlerindeki metal masadaydı. Patolog her şeyi yerli yerine koymuştu. Kafa, gövde, üst ve alt kollar, kasık, baldırlar ve ayaklar. Ancak parçalar birleştirilmediği için ceset korkunç bir kuklayı andırıyor, insan olmak için fazla absürt görünüyordu. Uzuvları yalnızca kısmen örten deri griydi ve yarı çürümüştü. Pek çok yerden kemikler fırlamaktaydı. Onları çevrelemesi gereken yağ, sinirler ve kaslar ya kaybolmuş ya da hala deniz suyunun sızdığı soluk, sabunumsu bir tortuya dönüşmüştü. Su, paslanmaz çelikten muayene masasında minik havuzcuklar oluşturuyor. Yer çekimi de bu havuzcukları masanın köşelerindeki oluklara doğru akmaya ikna ediyordu. Cesedin yüzünün olması gereken yerde neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Sadece kemik, deri ve kıkırdak parçacıklarından oluşan pürüzlü bir mozaik vardı. Göz yuvaları boştu, burun tamamen yok olmuştu ve parçalanmış çeneden birkaç küçük diş kökü fırlamıştı. Sanki ceset onlara gülümsemekteydi, kendi sefil haline sırıtır gibi. Julia Amante'ye bir daha göz gezdirdi. Aptallık edip yeniden cesede bakmaya başlamıştı. Bakışlarını kafatasına sabitlemek için neredeyse kendini zorluyor gibiydi. Julia bunun maço bir tavır olduğundan Amante'nin kendisinin ve patoloğun önünde zayıf görünmek istemediğinden şüphelendi. Eğer öyleyse buraya gelirlerken yaptıkları kısa konuşmada göründüğünden bile aptal olmalıydı. Ceset, Mälaren gölünde Kelsvatik'in hemen dışında 20 metre derinlikte bulundu. Ama bunu zaten biliyorsunuz. Donald Trump saçlı patolog nihayet aradığı şeyi bulmuş gibiydi. Durumuna bakılırsa ceset yaklaşık 4 aydır sudaymış. Doku analizinden sonra daha fazla şey söyleyebilirim. Çöpçü balıkların işlerini yapmak için bol bol vakti olmuş. Cesedin çoğu... Adam seçeceği kelimeleri düşünür gibi görünürken cesedi işaret etti. O kararını verecek vakti bulamadan yenmiş dedi Julia. Amante hayal meyal bir inleme sesi çıkardı, sonra bu sesi gizlemek için hemen boğazını temizledi. Erkek mi kadın mı dedi Julia, cevaptan zaten emin olmasına rağmen. Şu anda söylemek zor dedi patolog. İlk izlenimim önümüzdekinin bir erkek olduğu yönünde ve istatistikler de bu görüşümü destekliyor. Ancak pelvise daha yakından bakmadan emin olamayız. Ya alet, Amante'nin sesi kısıktı. Birkaç defa dudaklarını yaladı ama cümlesinin kalanını tamamlayacak gücü toplayamadı. Odadaki serin havaya rağmen sağ şakağında gözlüğünün hemen altında bir ter damlacığı peyda olmuştu. Cesedi parçalara ayırmak için kullanılan alet hakkında bir şey söyleyebilir misiniz dedi Julia.
Çok keskin dişli, çok güçlü motorlu bir şey.
Elektrikli testere dedi Amante bir kez daha deneyerek. Bu sefer yardımı dokunacak gibiydi ve bunu masaya değil doğrudan pataloğa bakarak söylemişti.
Elektrikli testere ya da muhtemelen kılıç testere. Kesiklerin yüzeyini incelediğimizde daha fazla şey söyleyebilirim.
Patolog yeniden masayı işaret etti ama Amante bu defa akıllılık edip oraya bakmadı. Şakağındaki teri aceleyle sildi. Hızlı öğreniyor, bunun için ekstra puan diye düşündü Julia. Herhalde şu anda ölüm sebebini belirlemek mümkün değildir dedi Amante, daha çok bir gerçeği belirtir gibi. Beklediği üzere patolog daha sorunun yarısında kafasını iki yana sallamaya başladı. Tepedeki kelini örten yandan uzattığı saçları ince ince titredi.
Cesedin durumunu düşünürsek ölüm sebebini öğrenebilecek miyiz o bile şüpheli dedi. Bunu yapan her kimse...
Patolog nasıl devam edeceğini düşünürken saçını düzeltti. Julia boşluktan faydalanıp cümleyi tamamlayacak mı diye bakışlarını Amante'ye çevirdi. Neyse ki Amante çenesini kapalı tuttu ve cümlenin bitişini bekledi. İkinci bonus puan. Bir sivil için hiç fena değildi. Patolog sanki ağzındaki kelimeler çok tatsızmış gibi bir ifade takındı.
Burada 23 yıldır çalışıyorum Gabrielson. Tıpkı senin gibi ben de insanların hem kendilerine hem de başkalarına yapabilecekleri şeylerin birçoğunu gördüğümü düşünüyorum. Yıllar içinde en az bir düzine parçalanmış ceset incelemişimdir. Ama bu, Bu defaki fail farklı, şu ana kadar rastladığım neredeyse herkesten farklı. Şuraya bir bak mesela.
Patolog gövde ile kasıklardan birisi arasındaki boşluğa, sonra da kolun yukarısı ile omuz arasındaki boşluğa işaret etti.
Kesiklerden hiçbirinde bir tereddüt izi yok, kafa kesiğinde bile.
Patolog işaret parmağını omuzlardaki pürüzsüz kesiklere tuttu.
Birini insanlığından bu kadar gaddar biçimde yoksun bırakmak normal şartlar altında biraz dert tasa olmadan gerçekleşmez. Ve bu cesette bariz bir biçimde belli olur. Üstün körü deneme kesikleri, testereyi kullanmanın teknik zorluğunu gösteren vazgeçilmiş ya da başarısızlıkla sonuçlanmış girişimler, ama aynı zamanda failin tereddüdü. Yaptığı şeyin korkunçluğu karşısında duyduğu huzursuzluk. Ne demek istediğimi anlıyor musun Gabrielson?
Julia başını sallayıp onayladı. Ancak bu fail öyle değil, tereddüt etmemiş. Patolog acı ifadesini yeniden takındı.
Hayır, etmemiş. Gel kendin bak. Kendinden son derece emin. 13 kesik, her eklem için bir tane. Baştan sona kas ve kemiğin içinden. Bunu her kim yaptıysa kendisine ve duruma oldukça hakimmiş.
Peki ya 100 dedi Yulia, kaşlarını çatıp harağa bedirmiş bedeni işaret ederek. Fail orada daha az kontrollüymüş gibi, bu teorinde nasıl uyuyor?
Patolog başını tereddütle iki yana salladı. Tamamen yorum, ama eminim ki 100'ün durumu herhangi bir duygusal patlamaya işaret etmiyor. Fail yalnızca cesedin kimliğinin saptanmasının hiçbir yolu olmamasını kesinleştirmek istemiş.
Adam önce kolun alt kısmını, sonra da sırıtan çeneyi işaret etti.
Her iki elde hala kayıp ve 100 uzuvları ile dişler neredeyse tamamen yok olmuş. Bu elbette parmak izi ya da diş kayıtlarını kontrol etmeyi veya kurbanın yüzünü sistemde taratmayı imkansızlaştırıyor. Elbette DNA saptaması yapılabilir. Eğer az çok temiz bir doku örneği almayı başarabilirsek, ama bu da polis veri tabanında kurbanın halihazırda bir kaydı olduğu ya da soruşturmanın devamında eldekiyle uyuşacak başka bir örnek bulacağınız varsayımına bakar.
Bunu bir sessizlik izledi. Klima arkada omurdanmaktaydı. Derin sesi bir gök gürültüsünü andırıyor, sürüne sürüne giderek yaklaşıyordu.
Buna bir de beden uzuvlarının sarıldığı siyah çöp poşetlerini ekleyin diye devam etti patolog. Öncelikle bantla değil, kablo bağıyla sarılmışlar. Adli tıbbın kıl ya da doku bulabileceği yapışkan bir yüzey yok. Ve fail ağırlık olarak her bahçede ya da taş duvarda bulunabilecek sıradan gri taşlar kullanmış. Orada da bir ipucu yok. Ayrıca plastiğin çeşitli yerlerinde ufak delikler gördüm. Muhtemelen küçük bir çakıyla açılmışlar. Bir tahminde bulunmam gerekirse cesedin gövdesinde de benzer delikler mevcuttur. Karın derisinin kalıntılarını germeyi başardığımda göreceğiz, ama aşağı yukarı eminim.
Nasıl emin olabilirsiniz? Amantinin sesi boğuktu. Failin kurbanı bıçakladığını nereden bilebilir?
Çünkü cesedin bütün parçaları dar bir alanda bulundu dedi Julia.
Bir koyun en derin kısımlarında. Muhtemelen tam olarak failin geçen kış parçaları attığı yerde. Patolog başıyla onayladı.
Çürüme sonucu salınan gazlar genelde cesedi bir iki hafta içinde suyun yüzeyine çıkarır. Su serinse bu süre biraz daha uzar, yani aylar sürebilir. Çoğu kişinin düşündüğünün aksine suya atılan cesetler genellikle bir yerde sahile vurur ve oranın sakinlerinden biri tarafından bulunur. Failiniz poşetlere ve muhtemelen çürümenin en fark edilebilir olacağı gövde kısmına delikler açmış. Böylelikle gaz birikmemiş ve cesedin parçaları oldukları yerde suyun dibinde kalmış. Delikler ayrıca leşçilerin içeri girip işlerini yapmalarını kolaylaştırmış. Poşetlerin içinden yarım kova çöpçü balık çıkardık. Suyun altında birkaç ay daha kalsaydı cesetten geriye pek bir şey kalmayacaktı.
Yani failimizin ne yaptığını iyi bilen biri olduğunu söylüyorsun dedi Julia.
Patolog ellerini hem onaylama hem de karşı çıkma anlamına gelmeyi başaran bir jestle havaya kaldırdı. Dediğim gibi bunların tümü varsayım. Tek söyleyebileceğim bu hikayenin daha önce rastladığım hiçbir şeye benzemediği. O iki yatçı çapalarını o koyda kaybetmemiş ve bulmak için dalmamış olsa bu zavallı insan asla bulunamayacaktı. Masaya doğru başıyla işaret etti.
Aşağıda karanlıkta rastladıkları şeyin ne olduğunu fark ettiklerinde yaşadıkları şoku bir düşünün.
Amante bir kez daha boğazını temizledi. Adamların yaşadığı dehşeti hayal etmekte hiç zorlanmıyormuş gibi bir hali vardı. Yulia onu görmezden geldi ve bakışlarını bir kez daha cesedin o uğursuz sırıtışıyla kendisi de güldüğü masaya çevirdi. Patoloğun teorisinin iyi olduğunu söylemesi lazımdı. Kanıtlar göz önünde bulundurulduğunda oldukça mantıklıydı. Fail son derece yöntemci, işçiliğinde ve detayları olan dikkatinde buz gibi serin kanlı biri gibiydi. Ancak Yulia yine de bu buruşuk yüzün kendisine verdiği histen kurtulamıyordu. Bir hiddet, bir nefret hissi.
Birisi senin yok olmanı istedi diye düşündü. Asla bulunamayacağından emin olmak istedi. Yüzünü mahvedecek kadar üzdüğün birisi. Böyle oldu değil mi?
Ceset cevap vermedi. Sanki kelimeler onu eğlendiriyormuş gibi Yulia'ya sırıtmaya devam etti.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.